Ayrım 17, sayfa 242. D. Anahtar notlar. 1982 Anayasası'nda genel esaslar 11 başlıkta ele alınmıştır. Bunlar, bir devletin şekli, iki cumhuriyetin nitelikleri, üç devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti, dört değiştirilemeyecek hükümler, beş devletin temel amaç ve görevleri, altı egemenlik, yedi yasama yetkisi, sekiz yürütme yetkisi ve görevi, dokuz yargı yetkisi, 10. Kanun önünde eşitlik. 11. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. 2. Temel haklar ve ödevler. Kişinin hakları ve ödevleri. 1. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı. 2. Zorla çalıştırma yasağı. 3. Kişi hürriyeti ve güvenliği. 4. Özel hayatın gizliliği ve korunması, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti. 5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. 6. Din ve vicdan hürriyeti. 7. Düşünce ve kanaat hürriyeti. 8. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. 9. Bilim ve sanat hürriyeti. 10. Basın ve yayımla ilgili hükümler, basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, basın araçlarının korunması, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, düzeltme ve cevap hakkı. 9. Toplantı, hak ve hürriyetleri, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı. 12. Mülkiyet hakkı, 13. Hakların korunmasıyla ilgili hükümler, hak arama hürriyeti, kanuni hakim güvencesi, suç ve cezalara ilişkin esaslar. 14. İspat hakkı, 15. Temel hak ve hürriyetlerin korunması. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. 1. Ailenin korunması ve çocuk hakları. 2. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi. 3. Kamu yararı, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme. 4. Çalışma ve sözleşme hürriyeti. 5. Çalışma ile ilgili hükümler. Çalışma hakkı ve ödevi, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı. 6. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lockout, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı. Grev hakkı ve lockout. 7. Ücrette adalet sağlanması. 8. Sağlık, çevre ve konut, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, konut hakkı. 9. Gençlik ve spor, gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi ve tahkimi. 10. Sosyal güvenlik hakları. Sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları. 11. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması. 12. Sanatın ve sanatçının korunması. 13. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları. Siyasi haklar ve ödevler. 1. Türk vatandaşlığı. 2. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları. 3. Siyasi partilerle ilgili hükümler, parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma, siyasi partilerin uyacakları esaslar. 4. Kamu hizmetlerine girme hakkı, hizmete girme, mal bildirimi. 5. Vatan hizmeti. 6. Vergi ödevi. 7. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı. 3. Cumhuriyetin temel organları. Cumhuriyetin, devletin temel organları, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. A. Yasama. 25 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri 4 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunları 15 günü içinde yayımlar. Siyasi parti grupları en az 20 üyeden meydana gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, meclis araştırması, genel görüşme, gen soru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. B. Yürütme. Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıllık bir süre için seçilir. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri. A. Yasama ile ilgili olanlar. Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak, kanunları yayımlamak, kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak, kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. B. Yürütme ile ilgili olanlar. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'nda başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu'nu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahları Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanı'nı atamak, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak, Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararnameleri imzalamak, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek, üniversite rektörlerini seçmek. C. Yargıyla ilgili olanlar. Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. C. Yargı. Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kurulur. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nı, TBMM Başkanı'nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Genelkurmay Başkanı, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan'da yargılanırlar. Yargıtay. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Kitabı. Devlet Memurları Kanunu 657. Devlet Memurları Kanunu 657. A. Bilgi Notları. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birliklerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefaret sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Bu kanun temel ilkeleri şudur: sınıflandırma. Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Kariyer, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgileri ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Liyakat, devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. Bu kanunun istihdam şekilleri, kamu hizmetleri, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. 4 istihdam şekli dışında personel çalıştırılamaz. Ödevler ve sorumluluklar: A. Sadakat, B. Tarafsızlık ve devlete bağlılık, C. Davranış ve işbirliği, D. Yurt dışında davranış, amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı. Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz. Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleriyle kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri, görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Kamu görevlileri etik kurulu hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. Devlet memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurumla ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idari zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedelli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak devlet dairelerine tevdi veya dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde zimmete geçirilen miktar cezai takibat sonucu beklenmeden hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. Devlet memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tesis edilen hizmet sınıfları: 1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, 2. Teknik Hizmetler Sınıfı, 3. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, 4. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, 5. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, 6. Din Hizmetleri Sınıfı, 7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı, 8. Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 9. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, 10. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nı teşkil eder. Teknik Hizmetler Sınıfı, Bu kanun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mevri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yön eylemci, hareket araştırmacısı, matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeriyle teknik öğretmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı 3437 ve 9-5-1969 tarih 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenlerle müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecedeki mesleki tahsil görmüş bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı. Bu sınıf sağlık hizmetlerinde hayvan sağlığı dahil mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlarla bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil, sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı. Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ...... kapsar. Avukatlık hizmetleri sınıfı. Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlara göre avukatlık ruhsatına sahip baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olan memurları kapsar. Din hizmetleri sınıfı. Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar. Emniyet hizmetleri sınıfı. Bu sınıf özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. Yardımcı hizmetler sınıfı. Yardımcı hizmetler sınıfı kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımıyla ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihtisasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4. maddenin D bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı. Bu sınıf valiler ve kaymakamlarla bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı Merkez ve İller Kuruluşu'nda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. Bu sınıf Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun yurt dışı teşkilat hariç toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Engelliler için sınavlar, ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimiyle engellilerin devlet memuruna yerleştirilmesinden devlet personel başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar devlet personel başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı, kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. Engellilerin memurluğa alınma şartlarına merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulüyle yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamıyla ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 17. ayrımın sonu, sayfa 253.